Wild iftiharla sunar. Bengesel.
Ve aylar süren aranın ardından Bengesel'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben bu aranın aslında 2-3 hafta olmasını planlıyordum ama gerçekten de hayatta hiçbir şey planladığımız gibi gitmiyor. 3 ay olmuş en son bölümü yayınladığımdan bugüne. Ama bir sonraki bölümün bu kadar geç gelmeyeceğine dair size garanti veriyorum. Kesin yani. İnşallah da diyebiliriz. Planlarım o yönde en azından. Evet, yeni yıl geliyor. Yani hepimizin beklentileri vardır. Ya da hala beklentisi olan kaldı mı bilmiyorum ama yine de güzel şeyler dilemekte, umut etmekte fayda var tabii ki. Ama yeni yılın önceki referanslarına baktığımız zaman da çok iç açıcı bir görüntü söz konusu değil. 2020'ye girerken de 2019'dan daha güzel olacağını düşünüyorduk. Oldu mu? Orasını size bırakıyorum. 2021'de de 2020'den çok daha güzel geçecek diye düşünüyorduk. Artık pandemi bu yıl gündemimizde olmaz diye düşünüyorduk ama pandemi hala gündemimizde ve 2022'de de gündemimizde olacak gibi duruyor. Umarım en azından 2022'de artık pandemi yavaş yavaş gündemimizden düşer ve normal hayatımıza ya da normal bildiğimiz hayata döneriz. Ki dönebilecek miyiz artık onu da bilmiyorum. Yani hayatımızda bazı şeyler kalıcı olarak değişmiş de olabilir. Bunu tekrar o eski normale tırnak içinde söylüyorum. Döndüğümüz zaman fark edeceğiz muhtemelen. Ama şunu söylemem gerekiyor. 2022-2021 yılından bence daha iyi olacak. Niye diye soracak olursanız Barney Stinson'ın bir teorisi var. Barney Stinson'ı biliyorsunuzdur belki. Biliyorsunuzdur muhtemelen. How I Met Your Mother'da bir karakter. Çok severim kendisini. Onun bir ilkesi vardı. Gerçi onun birçok ilkesi var. O ilkelerin de her biri diğer ilke devreye girene kadar, yani Barney'nin daha işine gelecek bir ilke devreye girene kadar o ilke devam eder. Bu ilkelerden bir tanesi de new is always better'dı. Yani yeni her zaman daha iyidir. Barney tabii ki bu ilkeyi belli bir yere kadar her zaman uyguluyordu. Ben de ona istinaden bu yılın daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Barney'e inanmak istiyorum en azından. Peki düşündüğümüz zaman yeni her zaman iyi midir? İyi gibi düşünüyoruz aslında. Yeni bir başlangıç olduğu için iyi başlamak istiyoruz. İyi düşünerek başlıyoruz ama ya mesela ne bileyim sabunu düşündüğünüz zaman yeni bir sabuna geçmek muhteşem bir şeydir. Çünkü küçülmüş sabun eziyettir. Yani israf olmasın diye atmak istemezsin ama o küçülmüş haliyle kullanmak da eziyettir. Böyle köpürmez. Dakikalarca uğraşırsın, elini sürersin, ovarsın filan ama bir türlü köpürmez. Ama yeni sabuna geçtiğin zaman eski sabundan müthiş bir hazdır o. Hemen köpürür, böyle müthiş bir keyif verir. Ya şu anda anlatırken gidip elimi sabunlayasım geldi. Öyle bir keyiftir. Yani baktığımız zaman aslında eski yıl küçülmüş sabundur. Yeni yılda yeni sabundur. Ama her zaman yeni yılda zamanla küçülmüş bir sabuna dönüşecektir. Benim yeni yıldan en büyük beklentim artık bu nevresin değiştirme sorununun son bulması. Ya benim hayatımdaki en büyük problemlerden biri bu. Çok büyük bir dert benim için bu. Derdini seveyim diye içinizden geçiriyor olabilirsiniz ama çok büyük bir işkence. Bunu yapanlar beni anlıyordur şu anda. Onu çıkartıyorsun, yenisini takıyorsun, işte yorganın kılıfını değiştirmek zaten ayrı bir mesele. Hala 2022 yılında bir yorganı kılıfa geçirecek olursak gerçekten de benim için çok büyük bir acı olacak. Ama teknoloji de çok fazla ileri gitmiyor aslında. Hep geçmişe dönük referansları var. Yani önceden tulumbayla su çekiyorduk. Şimdi damacanadan su çekiyoruz benzer bir pompalama sistemiyle. O yüzden teknoloji de çok ümit vaat etmiyor bana bu konuda. Bir de aldığımız çoğu şeyi aslında neredeyse elleyemiyoruz. Yani birebir temas edemiyoruz. Mesela bir yorgan alıyorsun gidip işte yok elyaftan olsun, pamuktan olsun, şöyle ısıtsın, böyle terletmesin diye bir sürü para veriyorsun muhtemelen. Bir tercihte bulunuyorsun ya da bulunuyorsanız bilmiyorum. Yorgan deyip geçenlerin de vardır belki. Ama ondan sonra o yorgana temas edemiyorsun. Yorgan kılıf içinde kılıf. Yatak için de aynısı geçerli. Yatak reklamlarında görüyoruz ya sürekli insanlar çıplak yatağa yatıyor. Yani bizim ülkemizde çıplak yatağa yatan biri yoktur muhtemelen. Onun üzerine önce bir alez denilen bir kılıf geçiriliyor. Sonra o kılıfın üzerine bir çarşaf daha geçiriliyor. Ya aldığın yatakla hiçbir şekilde temasın yok. Benzer bir durum telefonlarda da var. Telefonu alıyorsun ve telefonun önüne bir cam takıyorsun. Arkasına kılıf takıyorsun. E tabi günümüz kurumda artık bu biraz mecburi de telefona bir zeval gelmesin diye. Çünkü bir telefon tamir ettirmek neredeyse yeni telefon fiyatına geldi artık. Yeni telefon fiyatlarına da zaten hiç girmiyorum. Yani bu gelişmelerde açıkçası biraz sıkıntı görüyorum. Mesela işte bir ürün üretilmiş ve o ürünle ilgili bir takım kısıtlamalar oluyor. Yani bu giyim olsun mesela, bir gömlek alıyorsunuz, bir kumaştan üretilmiş ve işte makinede yıkamayın. Başka bir şey alıyorsun, onu da makinede yıkamayın. Yani neredeyse makineye atacak çamaşır bulamıyoruz artık. Bir tek çarşaflar falan giriyor. Yarın öbür gün çarşafları da elde yıkayın derlerse makineye atacak bir şey bulamayacağız. Çünkü hiçbir şey makineye atılmıyor. Her şey makinede zarar görüyor. Ben de böyle bir ürün üretebilirim. Açıkçası hani kullanmazsanız bu ürüne 20 yıl boyunca hiçbir şey olmayacak demek gibi neredeyse. Bulaşıklarda da aynı şey söz konusu. Elde yıkamanız gerekiyor. Makineye atmayınız. Yani çoğu şey makineye atılamıyor zaten. Ben hayatım boyunca yeniye her zaman kucak açmış biri olmuşumdur. Yani yeniliklere öyle katı bir şekilde durmam. İnternette olur ya, yeni bir güncelleme gelir, bir tasarım değişikliği olur. Hep eskisi daha güzeldir, ciler çıkar ortaya. İşte şu daha güzeldi, bunu niye yaptınız falan filan diye sürekli bir tartışma döner. Açıkçası ben yeniyi hemen deneyip öyle katı kurallar, ön yargılar olmadan bir deneyimleyip ondan sonra karar verme taraftarıyım. Ama sonuçta her zaman öyle olmayabiliyor. Mesela cep telefonumuza gelen bir güncelleme hemen kurduğumuz zaman büyük ihtimalle bir sıkıntı çıkıyor. Ya zaten güncellemeler aslında bir yeri yamarken başka bir yerden sürekli sorun çıkarıyor. Telefon özelinde bahsediyorum ama genel için de geçerli aslında. Bir telefonun orijinalinde çıkan yazılım, yani kutudan çıktığı yazılım gibi hiçbir zaman olmuyor. Çünkü o kutudan çıktığı yazılımla aylarca test ediliyor. Bir takım işte kullanıcılar deneyimliyor bunu ve hatalar varsa gideriliyor. Tabii ki güncellemeler için de bu yapılıyor ama o telefon kutudan çıktığı haliyle olan yazılım gibi yapılmıyor bu. O kadar denenmiyor. Yani o kadar çaba gösterilmiyor bu güncelleme için. Dolayısıyla her yeni güncellemede bir sıkıntı yaşamamız doğal ve bunun önüne geçmenin de mümkün olmadığını düşünüyorum bir taraftan. Yeni her zaman iyidir dememe rağmen. Yani o yeni yazılım hiçbir zaman orijinal yazılım gibi çalışmıyor. Bu insan için de geçerli. Aslında bir insanı olduğu ortamdan alıp başka bir ortama koyduğunuz zaman hemen aynı şekilde işlev göstermesini bekleyemezsiniz. Bir insandan da işlev gösterme olarak bahsetmek garip oldu ama yani durum böyle genel olarak. Ama yine de ben yeniyi her zaman deneme, yeniye her zaman şans verme taraftarıyım. Tabii bir taraftan yenilikler bizi de yenilenmeye zorluyor. Yani hayat biçimimizdeki değişiklikler bizi de bu değişikliklere adapte olmak zorunda bırakıyor. Mesela bu yeni normalimizi düşündüğümüz zaman yeni normale göre biz de yenilenmek durumunda kaldık. Birebir görüşmelerimizdeki bir takım adab-ı muaşeret kurallarını artık online görüşmelere evirmeye başladık. Mesela ben WhatsApp'ta biriyle yazışırken yazısını gördüğüm zaman yazmıyorum. Hani lafını kesmek gibi olur, bölmeyeyim. Yazsam da işte lafını balla kestim falan yazacağım, o noktadayım. Bazen de yazıyor, yazısından sonra bir mesaj gelmiyor. Öyle beklediğimle kalıyorum. Bir hata mıdır ya da yazıp vazgeçiyorlar bilmiyorum ama yani nezaket kurallarımız da belli bir ölçüde evrildi. Özellikle şu son 1-2 yılda. Ama nezaketin de bir sınırı olmalı. Yani bir çizgi çekmeliyiz. Nasıl diyecek olursanız şöyle, yani bazen mesela bu eski normal için söylüyorum bunu. Benim asansöre varmama daha 20 metre varken biri benim için asansör kapısını tuttuğu zaman ben kendimi koşmak zorunda hissediyorum. Yani o insanı daha fazla bekletmemek için koşayım, yetişeyim de beklemesin beni. Teşekkür ediyorum işte soluk soluk. Sağ olun, teşekkür ederim falan diye. Bu biraz sıkıntı tabii. Bir de daha önce çalıştığım bir iş yerinde asansörsüz bir binadaydık. Eski bir yapı, 5 katlı ve yüksek tavanlı bir binadan bahsediyorum. 5 katı merdivenle çıkmak gerçekten büyük bir sıkıntıydı benim için. Çok da atik biri değilim, çevik biri değilim şu sıralar, son birkaç yıldır. Son kata geldiğim zaman benimle birlikte işte aynı iş yerine girecek biri varsa o da sağ olsun kapıyı açtıktan sonra benim için kapıyı tutuyordu ama son 5 merdiveni benim için çıkmak ölümdü zaten. Teşekkür edecek soluğum kalmıyordu neredeyse. Dolayısıyla bazen nezaket de böyle sıkıntılar doğurabiliyor. Bu kapı açma olaylarında şöyle saçma bir şey de yaşıyorum zaman zaman. Mesela apartmanda ben evime gitmek için merdivenlerden çıkarken başka birinin kapısı aşağıdan çalınıyor. Aşağıdan çalındığı zaman tabii önce insanlar kendi kapısını açıyor ve kapıyı açtığı zaman karşısında beni görüyor. Kapıyı çalan ben değilim ama. Öyle durumlarda kaldığım zaman hani o ben değilim deyip oradan hızla kaçmayı düşünüyorum artık. Öyle garip bir durum çünkü ne diyeceksin ki yani ben değilim aşağıdan çaldılar falan diye anca geveliyorsun. Çok garip bir durum oluyor. Konunun başına dönecek olursam yeniliğe bir şekilde maruz kalıyoruz ve yeniliğe bir şekilde ayak uydurmak zorunda kalıyoruz. Yine telefon örneğinden gidecek olursak yazılımı güncellemeye direnebilirsin ama bir yerden yerden sonra kullandığın bazı uygulamalar artık o güncellemeyi almazsan sana destek vermiyor. Yani telefonuna o uygulamayı kuramıyorsun, o uygulamayı kullanamıyorsun artık eski bir sürüm kullandığın zaman. Ya bu telefon özelinde bir örnek ama hayatın aslında geneli içinde geçerli bir durum. Hayat seni bir şekilde yeniliklere uymaya zorluyor. Uymazsan da geride kalıyorsun. İşte bir şekilde eleniyorsun aslında hayattan. Yani her şey yenilenip genişlerken, evren bile hala genişliyorken bizim bir şekilde olduğumuz yerde kalmamız çok mümkün olmuyor. Woody Allen'ın Annie Hall filmini izleyenleriniz olmuştur. Ben çok severim o filmi. Orada çocuk var, küçük Alvi. Evren genişliyor diye depresyona giriyor. Yani saçma bir şekilde. Ama annesi de diyor ki merak etme, Brooklyn genişlemiyor. Ben de şu anda öyle bir yerde yaşıyorum bu arada. Bulunduğum şehir gerçekten hiçbir şekilde genişlemiyor. Ya muhtemelen 100 yıl önce insanlar buraya yerleştiğinde nasılsa hala aynı. Hiçbir genişleme, ilerleme söz konusu değil. Ama seviyoruz yine de memleketimizin güzide bir şehri. Şehri söylemeyeceğim. Bahsettiğim şey böyle yenilik müptelası olmak filan değil ama yani hala DocX diye bana doküman gönderiyorsan artık kusura bakma, bana böyle bayağı çağ dışı geliyorsun yani. Google dokümanlar varken hala DocX, hatta Doc diye dosya gönderenler var ve alıp veriyorsun, işte online çalışıyorsun bir taraftan da, hani yüz yüze çalışma da söz konusu değil. Birbirinize sürekli doküman gönderiyorsunuz. Dolayısıyla en azından bu tür yeniliklere, şu anda beni dinleyen varsa arkadaşlarım arasında, buna direnmeyelim. Google dokümanları kullan ya da başka online araçlar varsa alternatifi, onları kullanalım. Artık birbirimize böyle Word dokümanları göndermeyelim. Önceki bölümlerde de sıklıkla bahsettim. Yani yeni normalimiz artık hayatımızdaki birçok şeyi değiştirdi. İlişkilerimiz zaten belli bir seviyede online olmuştu ama daha da bir online hale geldi. Ben evli biri olarak bunu çok yaşamıyorum. Hani zaten evimde karımla birlikte yüz yüze bir ilişki götürebiliyorum. Ama işte kız arkadaşı olan, sevgilisi olanlar bir şekilde bu ilişkiyi de online götürmek durumunda. Ve onun da belli başlı internetin bir dili var. Ben mesela bir şaka yaptığım zaman şakaya en çok gülen olmayı sevmiyorum. Hatta anlatırken pek gülmeyi de tercih etmem. Bu farklı farklı insanlar bazen kendi anlattığı şakada çok eğlenip çok gülebilir ama ben mesela karşı tarafın reaksiyonunu çok seviyorum. Öyle bir anlatıp ondan sonra karşıdan reaksiyon almayı tercih ederim her zaman. Şimdi şakaları çoğunlukla yazılı yaptığımız için sonuna gülücük koymadığım zaman sıkıntı olmaya başladı. İnsanlar benim şaka yaptığımı anlamamaya başladı. Bundan da ara ara bahsediyorum çünkü saçma bir durum oluyor. Bazen açıklama getirmek zorunda kalıyorum. Ya ben aslında şunu demek istedim, şakaydı bu falan diye. Ha keşke sonuna gülücük falan koysaydın ya diyorlar. O yüzden ben de kendimi bu anlamda bir güncellemek zorundayım. Güncelledim de aslında, artık ben de gülücük koyuyorum. Yıllar yıllar önce Sertab Erener'in bir şarkısı vardı. Yılbaşı öncesinde çıkan, hatırlayanlarınız olacaktır. Yine gülecek bir neden lazım diyordu şarkıda. Çok tatlı bir şarkıydı. Umarım yeni yılda gülecek nedenlerimiz çok olur ve bol bol güleriz. Hoşça kalın.